Ayrım 11.
Nasıl sinirine dokunuyordu bu? Bır bır bır bır akıl veriyor kız. Çok şey değişirmiş Türkiye'de. Bunu da sizler bilirsiniz. Hiçbir şey değişmez Türkiye'de. Sizin gibi sersemleri koşturup dururlar. Kışkırtıp kan akıtır, can alırlar. Ağır sözler etmeden nasıl dursundu şimdi? Susmuyordu da. Göreceksiniz diye aldı gene Yurdagül. Kimse ayrılmayacak buradan. Bakın, bir tek subay var mı? Korkularından çıkamıyorlar ailelerin karşısına. Kapanıp kaldılar cezaevine. Aslında bu adamlara karşı... Söyledikçe coşkusu artıyor, sesi dikleşerek yükseliyordu. Sürekli birleşik olunsaymış bu adamlara karşı böyle, tek bir yumruk biçiminde. Şurada hep birlikte açlık grevine yatsak, bütün aileler ne yapabilirler? O da olacak, göreceksiniz, çok sürmeyecek. Şimdiden bir iki var yapalım diyen, ağır da olsa yayılacak. Birden aymış gibi oldu. Aklınca beni yüreklendirip kazanmaya çalışıyor bu kız. Kim bilir kandırırlar da gelip açlık grevine yatarım bunlarla. İçinde gene bir kızgınlık dalgası kabarmaya başlamıştı. Kesin bir şeyler söyleyip susturmak gerek bu kızı. İyice sinirlerimi bozacak yoksa. Ne takıyorsun kafanı? Bırak konuşsun. Sen de onu değiştiremezsin. Doktor hanımı sorsana geldi mi diye. Nasıl soracaktı? Biçimini bulamıyordu bir türlü. Benzer şeyleri yineleyip duran kızın söylediklerini de dinlemiyordu artık. Anlaşıldı kızım. Bu halk bir el birliği yaptı mı, sizin gibi çılgın düşçüler mutluluktan gebereceksiniz. Biz ne olacağız bakalım? Ekip geldi. Der demez de dikelip fırlamıştı Yurdagül. Nazif daha ne olduğunu anlamadan kız atılıp sinirlerine bir devinimle karışan kalabalığın içinde gitip gitmişti. Yol boyu dizilmiş araçları nasıl aralayıp buralara kadar gelebilmişti bu polis arabası? Polisler atılmıştı arabadan. Bağırıp çağırarak dağıtmaya çalışıyorlardı direnişçi yığınını. Önce bir ürküyle çekilir parçalanır gibi oldular. Bir kadın haykırışıyla toparlanıp yeniden karşı koymaya kalkıştılar. Demin erlere bağıra çağıra söylediklerini yinelemeye başlamışlardı. Katiller, çocuklarımızı istiyoruz. Siz insanlıktan hadi dağılın diye bağırıyordu megafondaki polis sesi. Hayır, dağılmayacaklardı. İçeride çocuklarımız... Bir iki itiş kakıştan sonra yakaladıklarını arabaya tıkmaya başlamışlardı polisler. Kadınları, genç kızları, bu arada bir iki oğlanı sürükler gibi soktular arabaya. Nazif şaşkınlığını yenmiş, üzülerek biraz da haklı çıkmanın buruk, acı gülümseyişiyle seyretmeye başlamıştı hemen önündeki yolda harıltılı, gürültüyle olup bitenleri. Yurdagül'ü, Gülşen'i de unutmuş gibiydi. Ne oldunuz yiğit direnişçiler? Bırakmayacaktınız burasını. Polisler parçalamışlardı kalabalığı. Yığın yenemediği bir ürküyle çatlayıp dağılmaya başlamıştı. Arabaya alınmaktan korkanlar yanlara çekilivermişler, yolda polislerin karşısında neredeyse bir avuç denecek gözünü karartmış, daha çok da kadınlardan oluşan birileri bağırıp çağırmayı sürdürme çabasındaydı. O da olmadı. Tartaklayarak çoğunu arabaya attılar. Kimilerini de arkadaşları itiş kakış çekip aldı polislerin elinden. Bağırışmalar arasında iki polisin sürüklediği Yurdagül'ü gördü Nazif. Yüreği ezilivermişti birden. Polisin biri saçlarından tutmuş çekerek götürüyordu. Ne yapacağını bilemeden duralamıştı ki iki yanında biten iki kişi kollarından sımsıkı yakalayıp çektiler Nazif'i. Kolundaki acının da şokuyla donup kaldı önce. Toparlanıp dikelmeye çalıştı. Bir şeyler deyip kurtulmalıydı hemen. Bırakın lütfen, ben görüyorsunuz, seyrediyorum ben. Sırtına inen bir yumrukla sarsılıp kolundaki polislerin arasında ileriye doğru savruldu. Seyir yeri burası değil mi? Yüzünü göremediği arkadaki polis demişti bunu. Arabanın kapısından içeriye itilirken bir taş oturmuştu yüreğine. Şimşek çaktı kafasında. Kahve içince falına bakmış, daracık bir yerden geçeceksin demişti Zeki'ye iki gün önce. Ama bu namussuzluk. 3. Karar. Sabahın erken saatinde kendini 5. kattan atmış İlyas Tartan'ın hastanenin ardındaki beton avluda kan, et, kemik yığını gövdesini gördüğünden beri başka bir dünyada yaşıyordu Doktor Gülşen. Telefonla duyurduklarında evden fırlayıp yakındaki hastaneye koşarken içini kaplayan acı dalgası olay yerine varıp da parçalanmış ölünün başına dikildiğinden beri bütün yargılarını sarsan gizli bir depreme dönüşmüştü. Gözlerindeki glokom ameliyatı için İlyas abiyi biraz da Gülşen'in üstlenemesiyle yatırmışlardı hastaneye. Daha dün akşam odasında uzun uzun konuşmuşlardı. Yapacağı bu çılgınca iş için hiçbir ipucu vermemişti İlyas Tartan. Yaşamı boyu gizli çalışmış adam. Öyle değildi oysa. Durgun kara gözlerini boşluğa diker gibi bakışında, ara sıra dökülüveren sönük, ölgün tümcelerinde ancak şimdi çözümleyebildiği bir kopuşun, her şeyi boşlayarak çekip gitme isteğinin bütün belirtileri vardı. Doktorluğum da bu kadar işe yarıyor demek. Doktorluğum mu kaldı? Pişmanlık yasasından yararlanmak için başvurunun son günüydü bugün. Üst üste aldığı yatıştırıcı haplara karşın taşıyamayacağı bir ağırlık altındaydı günlerden beri. Dün saatlerce konuştuğu İlyas abiyle konu buydu. Levent'in idam kararı kesinleşerek meclise gönderilmiş, bugün yarındı onayı. Umut umar kalmamıştı artık, alçaklık yolu da bu akşam kapanıyordu. Ne diyebilirdi İlyas abi? Bizim de suçumuz var demişti sadece. Nedenini açıklamamış, çoğu kez yaptığı gibi dalıp gitmişti. Kendini cezalandırma mıydı bu yaptığı? Saçma, adam hastaydı, anlamı bu. Daha lisedeyken tanıdığı, gizil örgütün kendisiyle ilişkiye geçmesinde dolaylı biçimde katkısı olduğunu sonraları sezip duyumsadığı eskilerden yaşlıca bir devrimciydi İlyas Tartan. Bulgurlu'da bir evleri vardı. Son sınıfta sıra arkadaşı Besime ile gitmişlerdi bir gün. Yeğeni oluyordu İlyas Tartan'ın. Kocaman bir salonda duvarlar dolusu kitapları görünce şaşırmıştı. Çok eskilerde bir iki kez polise alınmış, sonraları bırakmışlar peşini. Partinin gizli tutabildiği az sayıda kişilerden oluyor. Nice yıllar sonra bir gün Besime hastaneye yengesiyle birlikte getirmişti amcasını. 60'ını geçmişti İlyas Tartan. Sağ yanında inme belirtileri vardı. Beyindeki minicik bir kanama noktası tomografiyle saptandı. Eve getirdikleri doktor kanı sulandırıcı ilaç verip hastalığı kışkırtmıştı bir bakıma. 20 gün kadar hastanede denetim altında tutmuştu İlyas Tartan'ı. Böyle başlamıştı yakınlıkları. Çantasını açıp İlyas Tartan'ın komodininde bulunan yeşil kaplı bloknota baktı. Bir rastlantı doktor Gülşen'e yakınlık duyan hasta bakıcı bulmuş, sabah polisler soruşturmaya gelmeden ona vermişti. 9 sayfa ince ince yazılar vardı defterde. Odasına gidip kapıyı kapatmış, okumaya çalışmıştı. Gözlerinin önünden gitmeyen kan, et pıhtısı İlyas Tartan'dan kurtulup ne doğru dürüst okuyabilmiş, ne de karışık satırlar içinden çıkarabildiği bir iki tümceyi tam algılayabilmişti. Körlükten söz ediyordu, bir de Şahika. O kız olmalı. Evet, Şahika'ydı adı. Bloknotu yaklaştırıp şöyle bir baktı. Kahvenin loşluğunda koyu kara gözlüklerle silikçe yazıları okuyamıyordu. Aynı tümceleri yineledi. Glokom ameliyatı neye yarayacak? Mürvet'e de söyledim. Körüm ben, iyileştiremeyecekler. Bir Şahika'ya bile anlatamadım ki insanlar doğruları işlerine yaramadan görmezler. Aslında protoplazma, belki de... Çantaya sokup kapattı. Morga kaldırmışlardı ölüyü. Bir suçlu yoktu ortada. Biçimsel soruşturma yürütülmüş, zabıt tutulup rapor düzenlenmişti. Besime ile karısı Mürvet gelip ağlamışlardı biraz. Yarın Kadıköy'de Osman Ağa camisinden kaldırılacaktı. Bu kadar dümdüz bu dünya. Ölüm de bu işte. İster 5. kattan atlayarak betonda, ister toprakta parçalanıp gideceğiz. İçimdeki bu çöküş neden? Gece Nazif'in avukatından gelen telefon, Levent'i görmeye gelmek istiyormuş bugün, yüzüne kızgınlıkla kapatacakken alıcının elinde donup kalması, istiyorsa gelip görsün deyişi, bunu dediği için sabaha dek suçluluk duygusuyla kıvranıp durması, hepsi silik, belli belirsiz çizgilerdi artık. Nazif'in pişmanlık yasasının son gününde Levent'e baskı yapması olasılığını niye o denli büyütmüştü? Ölüm yaşayanların tatsız bir sorunu. Levent'i asacaklarmış. Ya da o sümsük Nazif kandırıp hayınlık yolunu seçtirecek. Birbirinden çirkin, birbirinden taşınamaz iki olasılık. Nazif'in Levent'i kandırması da mı olasılık? Görüş yerinde sövgülerle kovulmasında, oğlumun kurtulmasını istiyorum. Bütün yollar kesilmiş. Dünkü sorularıma kocaman, kara gözlerini kaçırarak susan İlyas abinin bulabildiği yanıt da kendini boşluğa bırakıvermekse sen ne yapacaksın Doktor Gülşen? Marksist bir ruh sinir uzmanısın. Karışık yumaklar boyu dolanıp duran yolların kıyısında inmeli bir hasta gibi bakıp kalacak mısın böyle? Levent'in dar ağacına çıkarılmasını göğüsleyemiyordun. Betonda parçalanmış insan pıhtısını çözümlesene. Canlıyken konuşturamadığın İlyas Tartan'a kanlı et, kemik yığını biçiminde bir şeyler söylet, yorumlar yap. Sen de biliyorsun, sıradan bir hasta değildi İlyas Tartan. Glokom ameliyatı neye yarayacak? Mürvet'e de söyledim, körüm ben, iyileştiremeyecekler. Bir Şahika'ya bile anlatamadım ki. Gülşen gözcüyle konuşmuştu. Çok iyi bir uzmandı. Körlük söz konusu değil demişti. Kendisine de anlatmışlardı bunu. Yıllar önce inmeli geldiğinde de böyle şeyler dediğini anımsıyordu. Takıntılıydı İlyas Tartan. Ben atladım demek. Akıl uslu konuşan birinin suskunlukları çok şeyi saklar. Kahvecinin tazelediği çayı alıp bir iki yudumladı, bıraktı masaya. Karşıda cezaevi girişindeki sundurmalı barakaya, yoldan gelip geçen araçlara baktı. Kendine gelmeye çalışıyordu. Nazif'in avukatının telefonuna verdiği olumlu yanıt, bütün gece ağlatan vahşi saldırısını yitirse de olduğu yerde sinmiş bekliyordu gene. Ne denli kızsa da yiğit direnişiyle yürekten övündüğü oğlunu böyle bir baskıya uğratmayı nasıl yakıştırabilmişti kendine? Bağışlayamıyordu. 2 yıldır her gün asıyorlar oğlumu. Koyu kara gözlükler altında sakladığı kavrulmuş gibi yanan gözlerini kapatıp dalmaya, durulmaya çalıştı. Niye geldiğini de bilmiyordu bugün buraya. Nazif'in geldiği günler görüşmeye o gelmezdi. Görüşmecilerin yolu kapattıkları günde Yurdagül'ün telefonuyla hastanedeki nöbetini bir arkadaşa bırakıp gelmişti. İyi de etmişti geldiğini. Nazif konusunda düğüm kalmamıştı içinde. Düğüm de değil, yılların gevşettiği bir ilmekti belki, çözülüp gitmişti. Bütün dengeli, akılcı tutumuna karşın yaşlılıkta bile yitirmediği, düşçü, coşkucu bir yanı ola gelmişti hep. Yaşlandıkça acı tatlı deneyimlerin kazandırdığı hoşgörülü yaklaşım, coşkucu yanını giderek besleyip geliştirmişti bile. Bunda aşağı yukarı 10 yıldır yaşamını, Semih Deren gibi bu dünyaya gülerek söven biriyle paylaşmış olmasının etkisi vardı belki. Erken emekli edilmiş, yönetimlerin kuşkuyla baktığı bir hukuk profesörüydü Semih Deren. Yaşamına girmiş erkekler içinde dupduru bir sevgiyle, sırasında başkaldırıp ödünsüz diretecek kadar saygıyla bağlanabildiği tek kişiydi. Evlenmemişlerdi. Bir rastlantı, aynı apartmanın karşılıklı 2 dairesini satın almışlardı, daha yapının temeli atılırken. 12 yıl önce evlerine girdiklerinde tanıştılar. 2 yıl kadar sonra da ilişkileri başladı. Nazif ilk aşkı, ilk erkeği, evlendiği tek kişiydi. Ortada bir de Levent vardı. Gerçekten aşkı mıydı Nazif? Pek de diyemiyordu onu. Tutuklandığında gösterdiği beklenmeyen döneklik parçalayıp darmadağın etmişti Gülşen'i. Öyle bir acıyı yaşamı boyu bir daha hiç tatmayacağına inanmıştı. Acıyı daha acısıyla unutturuyor yaşam. Çok değil, birkaç yıl sonra Nazif belleğinden silinip gidecekti neredeyse. Zaten ağır olan meslekte çalışma koşulları üstüne bir de yasa dışı gizli örgütle bir dolu sürtüşmeyle sürüp giden görev yürütme çabası, uğraşı vermek kolay taşınabilir bir yük değildi. Olaylar gelişip yıllar geçince ara sıra kafasına takıldığında biraz da acımayla düşünür olmuştu Nazif'i. Sonra yeniden yargılamış, eskisi kadar da suçlamamıştı. Sevecenliğinden değildi, bunun böyle olacağı belliydi. Suç bizde, görmedik. O salt coşkuya dayalı katılığımızla neyi görebiliyorduk ki? Belki bu yumuşamasında, benzerleri gibi çamurlaşmamış, köşesine çekilmiş Nazif'in içine kapalı yaşamı kadar, sonraları karşılaştığı bir dizi hayınlığın, dönekliğin iç bulandırıcı etkilerinin de payı vardı. Hele kim alçakları gördükçe, döneklere neredeyse kızamaz olmuştu. Sinsice şunun bunun kuyusunu kazan, korkak bir ozanı bir gün savunmaya kalkmış, döneklik etmedi ama demişti birisi. O kötü şiirleriyle dönek bile olamaz o pis herif demişti Semih Deren. Nereye gitti ki dönsün? Nerede onda o yürek? Kıyıda bekleyenlerden o. Semih'in çoğu sözleri gibi bu da önce güldürmüş, sonra düşündürmüştü. En ileri, en insancı akımların bir kıyısında böyle nice pislikler yuvalanıp kendilerine doğacak günü pusuda bekliyorlardı. İşin acısı da gün çoğu kez onlara doğmuştu. Epey yıllardır kendi başına kalıp içtenlikle hesaplaştığında umarsız bir olgu gibi açıkladığı düş kırıklığının da payı olmalıydı Nazife bu hoşgörülü bakışında. Alaylı bir acımasızlıktı kendine, biliyordu. İnandıklarına öyle bağlıydı ki, eskisinden de çok belki. İnandığı, savunduğu şeylerin meğer karşılığı yokmuş yeryüzünde. Ne yapalım, coşkulu bir düşmüş yaşam. Ama o düş de kayıp gitmesin elimizden. Artık insanlara ne daha güvenli, ne daha güvensiz, ancak ayrı ölçülerle bakmaya başlamıştı. Tümüne birden kuşkulu gene de sevecen. Karamsarlığı yanına uğratmamıştı. Eski iyimserliği tür değiştirmişti sadece. Bütün çabalarına karşın elinden kayıp giden Levent, acıdan, kızgınlıktan çıldıracak kadar karşıtı olduğu ters bir kimlikle karşısına dikili verinceye kadar. Bazı düşünüyordu da yaşamın en mutlu yılları, doğuda daha çok da Hakkari bölgesinde doktor olarak geçirdiği 3 yıllık çalışma süresiydi. Yoksul, kısıtlı, acılı ama alabildiğine dolu. Nasıl kızıyordu? İlk çatışmaları o konuda olmuştu Levent'le. Yıllar sonra her anımsayışımda bütün canlılığıyla elden geçiriyor, sonra gene özenle yerli yerine koyuyordu orada yaşadığı olayları, tanıdığı, karşılaştığı kadınlı erkekli sayısız kişileri. Ne çok sevmişti Kürtleri. Muayeneye gelen Kürt kadınlarının temizliğini anlattığı büyük kentlerdeki arkadaşları çoğu kez kuşkuyla dinlemişlerdi. Kimileri de sözlerini abartılmış bir halkçılık özentisi sayıyorlardı. Söylediği her şey doğruydu oysa. Geri yabanıl bölgelerle gırtlağına kadar pisliğe batmış yoksul, kara yazgılı zavallıları da görmüştü. Sayısız çocuk mezarlarını da. Acılardan damıtılmış nasıl mazlum, sırasında yüreği nasıl sımsıcak, nasıl sevecen bir halktı Kürt halkı. Katır sırtında çevre köylere sağlık taramasına giderken daha bir damla çocuk olan Levent'i sağlık ocağının yandaki iki göz odalarının temizliğine gelen Kürt kadınına bırakırdı sık sık. Birbirinden güzel, ikisi erkek dört çocuğu vardı kadının da. Türkçesi 3-5 sözcüğü geçmiyordu. Levent'in onların arasında Türkçeden önce Kürtçe konuşmaya başlamasına güler dururlardı. Yıllar sonra üniversitedeyken ilk çatışmalarında, kavga da denebilirdi buna, Kürt halkına karşı yanlış, şoven, evet şoven diyordu, tutumlarından, teorik sapmalarından ötürü Levent'in eskileri, eski tüfek sözüne kızdığını biliyordu annesinin, nasılsa kullanmamıştı, bu arada kendini ağır suçlamaya kalkışmasına şaşkınlığı geçince nasıl kızmıştı. Utanmazca bir haksızlıktı bu. Kürt halkının varlığını ilk kez onlar söylemiş, özgürlüğünü, giderek bağımsızlığını onlar savunmuşlardı. Çoğu İngiliz oyunu diye bildikleri doğuda şıhların, ağaların emrindeki Kürt başkaldırmalarını nasıl arkalarlardı? Emperyalizme karşı savaştan yeni çıkmış, her şeyden önce de ayakta durma uğraşı veren bir ülkede. Doğuya ben gönüllü gittim, bir parmak çocuğumu sırtıma vurdum dağda bayırda. Bu kadar yıl kaldın, Kürtçe öğrendin mi demişti Levent. Şaşırmıştı. Biraz öğrenmişti o günler ya, sonradan unutup gitmişti. Bir tek deşi sözcüğü kalmıştı aklında, acı ağrı demekti. Unuttun demek dedi. Hani bu halkı savunuyordun? İngilizceni unuttun mu? Geliştirdin bile. Şu aptalca söze. Hep sinsi bir zekası oldu bu çocuğun. Düşündükçe aymıştı. Kürtçenin bir dil olduğunu, hem de yüzyıllar boyu birlikte yaşadığımız en eski bir halkın dili olduğunu yeni yeni algılıyor, tam bilincine ancak varmaya başlıyordu sanki. Resmi görüşün uzun yıllar boyu süren baskısının etki alanından bir ölçüde biz de kendimizi kurtaramamışız demek. Çamlıca Lisesi'nde okuduğu yıllarda bir kız vardı sınıfta. Kürtmüş, saklıyordu. Ailesi sürgün gelmiş doğudan. İlk kez ondan duymuştu doğuda Kürt halkına yapılanları. Gizli gizli bir gün gözleri dolarak anlatmıştı. Büyük amcasını sabah hükümete çağırıp öğlenden asmışlardı kent alanında bir paşanın emriyle. Lise sıralarındayken heyecanla dinleyip pek inanmadığı bu öyküleri yıllar yılı atamamıştı kafasından. Hacettepe'ye geldiğinde siyasal bilinci gelişip örgüt bağları kurulunca ağır da olsa ülkenin köklü sorunları üstüne bir şeyler öğrenmeye başlamış, hemen her alanda olduğu gibi bu konuda da bilinç düzeyi yükselmiş, lise sıralarında duyduklarını da yerli yerine koyar olmuştu. Ahmet Arif'in 33 kurşunu çıkar çıkmaz ezberlemişlerdi. Tutukluluktan kurtulup Nazif'ten de ayrılınca partisinden izin almış, çalışmak için bu yüzden Doğu'yu seçmişti özellikle. Ama bugün anlıyordu ki bunu yaparken Kürt halkına hiç de Leventlerin baktığı gibi bakmıyor, siyasal bilincini ne kadar zorlasa belli bir sınırdan ötesi düşüncelerinin, düşlemlerinin kapsamı dışında kalıyordu. Üstünde çok düşündü konunun. Bir iki kez daha tartıştılar Levent'le. Sonunda şuna vardı. Öğretimiz, yönetimimiz ne kadar ileri olursa olsun, yaşamın gerisinde kalmamak için özel bir titizlik, olayları sürekli hem de yerindeki gelişmeleri içinde gözleyip irdeleyen bilinçli bir uyanıklık gerekiyor. Gerçeği bütün yönleri, bütün boyutlarıyla üstlenmeden kimsenin sorununu çözemezsiniz. Gelişen yaşam, kuşakları birbirine düşürecek kadar ayırıyor yoksa. Gene de temel ayrılıklar sayılmazdı bunlar. Levent ile çatışmalarına başlarda hep böyle iyimser yaklaşmıştı. İkide bir tartıştıkları öteki ülke sorunlarına örnek diye anımsıyordu Kürt sorununu. Nazif'le de böyle olmamış mıydı? Her işi tas tamam vaktinde yapan, hiçbir buluşmayı, toplantıyı aksatmayan, ciddi, çalışkan, iyi aile çocuğunun özündeki düzenci, bireyci, küçük burjuva çekirdeğin tanısına, oğlan kayaya çarpıp da hayınlık damarını açığa vuruncaya dek varabilmiş miydi? Kim varabilmiş ki? İnsan denen karmaşık çilenin içinde tel tel saklı çürük iplikler çözülüp açılmadıkça nereden bileceksin? Sınıfsal olana, bireyin doğaçtan getirip kattıklarını ya da katamadıklarını, çevresiyle yaşam boyu ilişkilerinde alıp veremediklerini, verip alamadıklarını saptayacak göstergeler, sonunda gene aynı ya da benzer koşullardaki bir başka kişice değerlendiriliyor. Yanılmasın olur mu? Kişi kendini değerlendirirken bile tam doğruyu tutturamıyor. Belki asıl güç olan o. Evliliklerinde en çok tedirginlik veren yanı hiçbir gün açıkça söylemediği, gizli kıskançlığı olmuştu Nazif'in. Örtmeye çalıştığı yalanlarıyla bu terbiyeli çocuğun içine kapanık görünümü sinsi izlenimi veriyordu. Böylece de kocasını acı çektirmekle suçlamıyordu kendini. Daha ilk genç kızlık günlerinde çevresinde dolaşan delikanlıları, çoğu genç kız gibi umutlarla oyalamayı umutsuzlukla uzaklaştırmaya yeğlemişti. Lise son sınıfta günahsız öpücüklerle başlayan ufak tefek oyunlar, üniversitede ilk kez Nazif'le cinsel ilişkiye dönüşmüştü. Evliliklerinden kısa bir süre sonra anladı yanılgısını. Güç bir işti evlilik, ona göre değildi belki de. Ya da Nazif'le evlenmesi yanlıştı. Salt bir duyguydu bu. kesin karara varamamıştı gene de. Siyasal bilincinin gelişmesinden mi kaynaklanıyordu bu tepki, kendi öz yapısından mı ayıramıyordu? Okuyup öğrendiği şeylerle gelişen kafası, kadın olarak toplumdaki bağımlı yerinin ayrımına vardıkça başkaldırıp bir şeylerin dışına çıkmanın yollarını düşünür olmuştu. Doğulu bir güzel çocukla, Müslim'le örgüt bağları kurulduğunda, karı koca ilişkilerini en korkusuz biçimde yargılarken açık seçik bir sonuca varamamanın bunalımını da yaşıyordu. Ne kadar hakları olan şeyleri gizli gizli yapmak zorunda kalıyor insanlar. Ailenin sorumluluğu kadına yükleyen cinsel tekelci yapısını, insan gövdesine yönelik çalışmalar içindeki bir kadına dayatmak her yönüyle gülünç görünüyordu kendine. Komünistler kasketi kapıya asıp karıların koynuna girerler biçiminde, halkı kışkırtmaya yönelik pisliklere karşı devrimci yükümlülüğü olmasa bütün bağları açık seçik boş vermek, kırıp dökmek geliyordu içinden. Kadınları gizliliğe iten bu erkek toplumuydu. Çünkü erkeklerin buna gereksinimi vardı. Çok sonraları artık modaya dönüşen feminist akımlarla birlikte anımsayıp düşündükçe, o yıllar içinde sarsılıp savrulduğu bu duyguları fıkırdayıp duran gençliğine mi, Nazife olan sevgisinin evlilik bağıyla uçup gidecek kadar sıradanlığına mı, yoksa bilemediği ya da açıklamaktan kaçındığı başka nedenlere mi bağlaması gerektiğine tam karar verememişti. Ancak cezaevi kapılarında gözlemlediği feminist eğilimleri anlıyordu. Erkeklerin gizli, açık hakkı olan şeyler kadınlara yasak. Birlikte bir süre kavga yürüttükleri o güzel adamın, Müslim'in güvenlikte en ağır işkencelerden geçirilerek öldürülmesi, her şeyini allak bullak eden en ağır olguydu yaşamında. Kimseyi ele vermemişti Müslim. 5 ay süren tutuklamadan sonra salıverilmesini de ona borçluydu. Levent'i Mehmet'ten cezaevinde kesmişti. Yasanın özel fıkrasından yararlandığı için salıverilen Nazif'in karşısına saklandığı yerden çıkıp, cezaevinin 2 adım ötesindeki sokağın köşesine dikilmiş, kafasına bir çekip vurmadığı kalmıştı. Örgüt izin verse onu da yapardı o gün. Akşam o da tutuklandı. 1 hafta boyu falakadan, işkenceden geçirdiler, konuşmadı. Gücünü konuşmayan Müslim'den almıştı. Müslim'i asıl ele verenin, yıllardır örgüte sızmış bir polis ajanının, Nermin'in olduğunu çok sonra anlayabilmişlerdi. Müslim'i Nazif'ten öğrendikleri süsü vermek bir polis oyunuydu. İçindeki yumuşamanın Nazif'i aklamaya yaramasa da hoşgörüye bir anlamda bağışlamaya dönüşmesinde sonradan ortaya çıkan bu gerçeğin de bir payı olmalıydı. Ne ölçüde ilgi duyacaktı bilmiyordu ya, Levent'i aramalara başlayınca olayı Nazif'e duyurmayı bile aklından geçirdi bir ara yüreğindeki yük yeğenisin diye. Bu kez birlikte güvenliğe götürülün canımsadı olayı. Yüreğinde ne yük taşıyormuş ya Nazif'te. Keşke bir yük olsa yüreğinde. Bu adamı Levent'e gerçek yüzüyle değil de biraz alaylı, küçümseyerek, önemsiz bir olgu gibi tanıtması Nazif'i kayırmak mıydı, oğlunun onurunu kollamak mı bugün de ayıramıyordu. Ancak bu yüreksiz adam için gereksiz küçük burjuva kaygılara kapıldığı söz götürmezdi artık. Ne övgü, ne yergi, ne suçlama, ne aklama, yargılamanın hiçbir türü evecenliğe gelmemeli. İnsanız, vaktimiz de o kadar az ki. Ülkenin ağızsız dilsiz yaşadığı 50'li karabasan yıllarında,